Ayrım 7, 3 Anadolu Efsanesi, Yaşar Kemal, sayfa 80. Köroğlu baktı kalenin içinde güzel bakımlı bir saray. Hem de kocaman bir saray. Köroğlu bir saraya baktı, bir de köseye. Emmi be, köse emmi bu sarayı sen mi yaptırdın? Babandan mı kaldı? Köse güldü. Bre çocuk, bakıyorum ki beni bir şeye benzetemedin. Babamdan bana hiçbir şey kalmadı. Senin babandan kalan kadar bile kalmadı. Hiç olmazsa senin babandan şu altındaki at kaldı. Belindeki kılıç kaldı. Benim babamdan bir çöp bile kalmadı. Saraya çıktılar. Köse Kenan bu delikanlıyı merak ediyordu. Acaba kimdi, neyin nesiydi? Söyle bakalım çocuk. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Anan kim, baban kim? Düşmüşsün bu dağ başına. Düşmüşsün Köse Kenan'ın alıcı kurtlarının ağzına ki seni paralayalar. Bu sözlere hepsi birden güldüler. Köroğlu bu işi baştan sona anlatmaya başladı. Babasını, babasının gözlerinin oyuluşunu, her şeyi anlattı. Kaçışlarını, Reyhan Arap meselesini, her şeyi anlattı. Yalnız Kırat'ın macerasının nasıl bir at olduğunu, üç köpüğü anlatmadı. Kıyamete kadar da kimseye anlatmayacaktı. Bu Köroğlu'nun bir büyük sırrıydı ki, kendisiyle bile olacak kimse bilemeyecekti. Köse Kenan, Bolu Bey'ini, Köroğlu'nun babasını, Telli Nigar'ı, herkese her şeyi bir bir biliyordu. Köse Kenan gülerek, demek senin başından bu işler geldi geçti yavru. Demek senin baban da Seyif Yusuf. Kadir kıymet bilmez Bolu Bey'i. İnsan Seyis Yusuf gibi bir adama, bir ermişe böyle davranır mı? Benim elimde Seyis Yusuf gibi birisi olsaydı, onun başıma taç eyler de otururdu. Şimdi sana bir çift sözüm var oğlum. Madem ki benim burada olduğumu söylemeden Çamlıbeyli sana vasiyet etmiş Seyis Yusuf, demek ki bir bildiği vardı. Yoksa Çamlıbeyli benim tuttuğumu o bilirdi. Demek ki bir bildiği var Seyis Yusuf'un. İşte ben de Çamlıbeyli sana veriyorum. Bugünden sonra da senin emrine giriyorum. Seyis Yusuf sağ olsaydı sana nasıl davranırdı? Bundan sonra da Çamlıbel'de ben sana öyle davranacağım. Sen benim öz bir oğlumsun. Çamlıbel'de beğendiğin adamları tutar, beğenmediğini tutmazsın. Bu Çamlıbel'in bundan böyle başı da sensin, kralı da sensin. Köroğlu kıyam etti, Köse Kenan'ın elini öpüp başına götürdü. Sen sağ ol emmi, dedi. Bu Çamlıbel, Çamlıbel oldukça burada senin hükmün geçecek, bizler de senin çocuğun olacağız. Köse Kenan, sen hiç kervan soyup kelle kestin mi oğul? Öyle bir şeyler yapmadım köse emmi. Üstelik de ben hiç kelle kesemem. Kesmek de istemem. Ha, Telli Nigar kusura kalmasın ama bir tek kelleyi keserim, o da Bolu Bey'inin kellesini. Ondan öte hiçbir kelleyi kesmeyeceğim köse emmi. Kelle kesilmeden bu işler yapılmaz mı? Köse, şimdiye kadar kelle kesilmeden haramilik yapılmadı. Bu işler kelle kesmeyince olmaz. Köroğlu iyice şaşırdı. Köse emmi, şimdi ben harami mi oluyorum? Bre oğul, yarın inip aşağı yolu bekleyecek kervan keseceksin. Yoksa bu kocaman Çamlıbeli, şu uzaklardaki yoksul eline bakan obaları nasıl doyurursun? Böyle olunca ben harami mi olurum? Yok oğul, yok. Harami olmaz da ermiş olursun. Yani çifte mumlu ermişler ermişi. Köse emmi, bana bundan sonra harami Köroğlu diyecekler öyle mi? Ya padişah mı diyecekler sandın? Bana nasıl harami Köse Kenan diyorlarsa sana da öyle harami Köroğlu diyecekler. Köse emmi, ben adam öldürmek, kelle kesmek istemiyorum. Ben yapamam bu işi. Öyleyse Çamlıbel'in kurtların arasında işin ne? Baban seni Çamlıbel'e imamlığa mı gönderdi sanıyorsun? Baban seni buraya imamlığa gönderseydi bil ki Çamlıbel kurtlarının ve de Köse emminin bir imama hiç ihtiyaçları yok. Yolun açık olsun. Kendi imamlık edecek bir başka kapara olur mu? Köse emmi, ben kelle kesmeden kervan soyacağım. Görürsün köse emmi. Var bunda sen icade eyle çocuğum. Nasıl yapacaksın bu işi bir görelim bakalım. Şunu bil ki haramilik bir kanlı iştir. Suya giren ıslanır yavrum. Haramiliğe giren kanlanır. Kanlanmak istemiyorsan varken de şimdiden tezelden başka bir şey ara yavrum. Köse emmine güven. Yapabilseydim kansız kervan kesebilseydim. Ben keserdim oğul. Senin dediğin olmaz. Elinde sonunda iki elin kızıl kana boyanır. Yarın yola in bakalım. Bir mucizat gösterir de gelen kervanı kansız ele geçirsen ben inanırım ki el elden üstündür. Ta arşa kadar. Belki bu işi yapar da bundan sonra gelecek haramileri de kandan kurtarırsın. Şunu bil ki dünyada hiç kimse kan dökmek istemez. Hadi yavrum yolun açık olsun. Vakit epey geçmiş, gece yarısını bulmuştu. Köse Kenan onların emrine Ayvan Köşkü ayırmıştı. Şu köpoğlu köroğluyla bey kızı Telinigar'a da başka türlü bir köşk yakışmazdı. Köse Kenan kansız nasıl kervan kesilebileceğini merak ediyor. Köroğlu da gerçekten bu işi nasıl becereceğini düşünüyordu. Baktılar ki Ayvan Köşkü ne köşk, Bolu Bey'in Osmanlı'nın sarayında da böyle güzel bir köşk yok. Her yanı merdivenleri, pencereleri, tabanı, duvarları renk renk mermerdendi. Odaları Çin'in, İran'ın, Horasan'ın halıları kilimleriyle döşeliydi. Köşkteki her bir halı, her bir kilim bir hazine ederdi. Atların nasıl şecereli varsa bu kilimlerin, halıların da öyle şecereleri vardı. Yataklar som kuştu, yorganlar atlastı. Köşkte öyle bir eşyalar vardı ki çoğu Hind'in, Çin'in saraylarından getirilmiş. Telinigar'la Köroğlu şu güzel köşke ikisi de bir şey düşünerek girdiler. Odalarına çıktılar. Köroğlu, biliyor musun ne düşünüyorum Telinigar? Böyle bir çamlı bel kuran Köse Kenan emmim bana kolay kolay teslim bayrağını çekmez. Baktı ki adamların hepsini teker teker yere serdim. Baktı ki bana gücü yetmeyecek. Baktı ki kellesini kesip çamlı beli yıkacağım. Onun için bu hileyi düşündü. Şimdi biz uyurken gelecek, ikimizin de kellesini kesecek. Yarın adamlarına gösterecek. Bakın, işte sizi yere seren adamın kellesi diyecek. Bir adam kendi öz gücüyle bu çamlı bel kalesini yapamaz ve de bu kocaman sarayı kuramaz. Köse emmim ne yapmışsa hayatında aklıyla, kurnazlığıyla yapmıştır. Köse emmim bu dünyaya geldi geleli elini ılıktan soğuğa vurmamış, işini hep kurnazlıkla görmüştür. Telinigar korku içinde, kötü yere düştük Köroğlu. Keşke Köse'nin de ellerini bağlasaydın. Köse bize çamlı beli kolay kolay teslim etmez. Bir kurnazlık düşünmeseydi bizi buraya almazdı. Bu köşkü bize verir mi hiç Köse? Bir anda bize sevdalanmadı ya. O gece Telinigar bekledi, Köroğlu uyudu. Telinigar uyudu, Köroğlu bekledi. Böylece sabahı ettiler. Ala sabah açıldı, hayırlı sabahlar cümlemizin üstüne açılsın. Bütün gece köşke ne gelen oldu, ne giden. Köroğlu dedi ki, Telinigar, Köse Kenan kurnazdır. İlk gece ondan şüphelenip uyuyamayacağımızı bilmez mi? Belki ikinci, üçüncü, belki onuncu gece biz ona iyice güvenip de kara uykulara yattığımızda bizi öldürecek. Öyleyse burada durmayalım, gidelim Köroğlu. Madem ki bir gün bizi öldürecek Köse, varıp buralardan gidelim de canımızı kurtaralım. Gidemem Nigar, babamın vasiyetidir. Çamlıbeyli yurt yutacağım. Bolu Bey'inden babamın öcünü alacağım. Kervanlar kesip obalar donatacağım. Çamlıbel'den gidersen bunların hiçbiri olmayacak. Ben de Köse Kenan'a bir kurnazlık düşünürüm. Kurnazlık yalnız Köse Kenan'a vergi değil ya, azıcık bizde de bulunur. Böyle konuştular, Köse Kenan'ın yanına vardılar. Köse Kenan bu sabah onlara yağlı ballı bir kahvaltı hazırlatmıştı. Güzelce ne, Köse Kenan'ın yüzüne bakmadan kahvaltılarını ettiler. Köse Kenan, bakın çocuklar dedi. Siz çocukluk ediyorsunuz. Bu gece uyumayıp nöbetleşe birbirinizi beklediniz. Benden şüphe ettiniz. Köse Kenan gelecek de gece bizi koyun boğazlar gibi boğazlayacak diye. Bir kere Köse Kenan her haltı karıştırır da gece uyurken adam öldürmez. Köse Kenan kellesi gitse de bir şey daha yapmaz, o da evinde adam öldürmez. Köse Kenan bir şey daha yapmaz, Köse Kenan kuş yuvalarını bozmaz. Bir de Köse Kenan'ın kitabında kadın kısmını öldürmek diye bir şey yazmaz. Sana baban her öğüdü vermiş de oğlum, körün oğlu işte bu öğütleri vermemiş. Sana bu öğütleri başkalarını da bundan böyle Köse Kenan emmin verecek. Şimdi giyin kuşan, in aşağıdaki yola, gelen kervanları kes. Bundan sonra Çamlıbel yolu senden sorulacak. Şu yöremizdeki binlerce obadaki fakir fıkaranın ekmeği senden sorulacak. İster kellelerinden kale dik, ister hiçbir insana fiske vurma, Çamlıbel'i sen besleyecek, obaları sen donatacaksın. Haydi yolun açık olsun. Yakında da düğün hazırlığına başlayacağız. Düğün hazırlığı içinde bir ulu kervanın bozulması gerek. Köroğlu Köse Kenan'ın bu açık yürekliliğinden dolayı utandı. Ne etmiş ne eylemişti de ondan şüphe etmişti. Ayıp bir iş yapmıştı. Köse emmi kusura kalma. Atalar der ki karşındaki babansa da şüphe edeceksin. Oğlum Köroğlu, insanlardan ne kadar şüphe edersen onlara o kadar güveneceksin ki iş göresin. Yoksa insanlardan hep şüphe edersen bu dünyada yaşayamazsın. Bu sözlerin de kulağına küpe olsun. Köroğlu kılıcını gürzünü aldı, mızrağını ata bağladı. Kırat'a bindi. Çamlıbel'den aşağı Kırat'ı doldurdu. Kırat bir göz açıp kapayıncaya kadar Çamlıbel yoluna vardı. Yolun ortasında Kırat'ın üstünde dimdik durdu. Bir bekledi, iki bekledi. Yoldan ne gelen vardı ne giden. Öğlen oldu, kimse gelmedi. Vakit ikindiye geliyordu. Uzaktan bir toz duman gözüktü. Durdu, solun tutarak heyecanla bekledi. Yaklaştı, yaklaştı. 15-20 katarlık bir kervan çıktı tozun dumanın içinden ortaya. Köroğlu bir nara savurdu. Kervancılar, bırakıp kervanı çekilin ya da üstünüze geliyorum. Çamlıbel yiğitlerinden olurum. Adımı derseniz Köroğlu. Kervan durdu. Ortaya aksakallı, çok yaşlı, uzun boylu, güleç yüzü bir kervancı başı çıktı. Oğul, gel buraya. Gel de konuşalım. Benim kervanım şimdiye kadar kimse tarafından soyulmadı. Sen mi soyacaksın? Ben soyarım. Gel de soy, konuşalım. Ne istersen onu yap. Kervancı başı hem konuşuyor hem de ona doğru geliyordu. Köroğlu'nun yanına geldi. Bakıyorum ki sen çok gençsin oğul. Çamlıbel'in töresini, yiğitlerin töresini bilmiyorsun. Hiçbir yiğit benim yaşımda bir insanın kervanı soymaz, anladın? Vazgeç benden. Sakalıma saygı duy. Yok benim kervanımı kesecek olursan başına da türlü belalar gelir. Bunu da böyle bil. Köroğlu düşündü, taşındı. Ne yapsın fıkara? Sakalı beş kaşı bu yaşlı adamın da kervanı soyulmaz ki. Var git yoluna kervancı başı. Var git yoluna, haklısın. Senin gibi yaşlı olanları soymaya yiğit olan yiğidin eli varmamalı. Kervancı başı yaşlılığına bakmadan öyle kuş gibi atın üstüne bindi ki göremezdin onu. Atını bir sürdü ki ortalık alaboz duman oldu. Bir anda kervanda, kervancı başı da gözden kayboldu. Kervancı başı kervanın önünde öyle bir kaçıyordu ki sapan taşı ulaşmaz dedikleri var ya, işte onun gibi. Kervancı başını savdıktan sonra Köroğlu gene beklemeye başladı. Köse Kenan'da olan biteni Çamlıbel Kalesi'nin bir mazgalından seyrediyor. Bu deli oğlan ne yapıyor diye şaşıp duruyordu. Öteden bir çerçi gelmeye başladı. Çerçinin atının her iki yanında da camekanlar vardı. Camekanlar cıncık boncukla doluydu. Çerçi çok sevinçli yürüyordu atın üstünde. Çok kazandığı belliydi. Her halinden belliydi. Dur çerçi, çerçi dur. Çerçi bir ara durdu. Beyaz güzel at üstündeki delikanlıya hayranlıkla baktı. Ne var, ne bağırıyorsun böyle oğlum, ne istiyorsun? İstediğini söyle bağırmadan, yavaş yavaş. Adam gibi söyleyemez misin? Köroğlu gene bağırarak, dur orada, atını bırak da git. Çamlıbel'e götüreceğim onu. Ne diyorsun ne? Atımı mı bırakacağım? Sana kim söyledi bunu, deli misin sen? Atını bırak da git, yoksa kelleni uçururum. Seni mendebur çocuk seni, seni deli oğlan seni. Şimdi yanına varırsam bacağından tutar, ikiye ayırırım. Sana kim öğretti kervan keser gibi çerçi yolunu kesmeyi? Tuh sana ki, tuh sana. Sen mi Çamlıbel'den indin? Çamlıbel'de senin gibilere ekmek vermezler. Şuna bak, şunun bindiği atın güzelliğine de bak. Bu atla bir insan çerçi soymaya utanır. Ula kim verdi sana bu atı? Tuh sana, tuh sana. Bunca yıl bu yollardan gelir geçerim. Hiç kimsenin aklına gelmedi beni soymak. Çekil yolumdan mendebur. Tuh sana, tuh senin baba yiğitliğine. Çerçi kıpkırmızı kesilmiş, öfkeden kudurmuştu. Gözleri çukurlarından fırlamış, avına atılmaya hazırlanan bir kaplana dönmüştü. Köroğlu hemen onun önünden çekildi, ona yol verdi. Çerçi humurdanarak önünden geçti, gitti. Köroğlu neye uğradığını bilemiyor. Ula diyordu, bu yoldan da hiç insana benzer bir insan hiç mi geçmeyecek, bu ne iştir? Neredeyse çerçi eline sopayı alıp beni bir iyice dövecekti. Başını kaldırıp baktı ki uzaktan bir büyük kervan geliyor. Tozu dumana katmış geliyor. Köroğlu buna sevindi. İşte şimdi dövüşerek bu kervanı kesecekti. Hiçbir kişiyi öldürmeden hepsinin elini kolunu bağlayacak, alıp köse emmisine götürecekti ve kelle koparmadan da kervan kesileceğini tanıklayacaktı. Kervancı başı, kervancı başı, bırak kervanı da var git yoluna. Bu kervan Çamlıbel kurtlarının kısmetidir. Bırak kervanı da git yoluna. Birden kervanın önünden güzel bir al at fırladı. Köroğlu'na geldi. Ula sen kimsin de benim yolumu kesersin? Sen de nereden çıktın? Sana öğretmediler mi ki benim kervanım kesilmez? O köse Kenan olacak rezil gelsin de kendi kessin kervanım haddiyse. Çekil yolumdan. Köroğlu kervancı başının güzelliğine hayran kaldı. Şimdiye kadar güzel bir kadının bezirgen başı olduğunu, olabileceğini ne duymuş ne de işitmişti. Sana öğretmediler mi ki hiçbir yiğit bir kadınla çarpışmaz? onun kervanını kesmez. Sen ne utanmaz çocuksun sen, çekil yolumdan. Köroğlu ona da ses çıkaramadı. Güzelim kervan önünden çekilip gitti. Bu ne biçim iştir? Ne biçim bir iştir ki akıl sır ermez? Her gelen bir şey uyduruyor. Kimi kadın, kimi yaşlı çıkıyor. Hepsi de babalarının oğluna çıkışır gibi tepeden çıkışıp gidiyorlar. Akşam oldu, gün kavuştu. Köroğlu süklüm püklüm Çamlıbel'e döndü. Köse Kenan onun yüzünde çocukça, kurnazca bir gülümsemeyle karşıladı. Ne oğul? İlk avın mübarek olsun. Ne düştü eline bugün? Köse emmi, bugün yoldan hiç kimse gelip geçmedi. Nasıl olur yavrum? Bugün yol ağzına kadar kervanla dolup taştı. Senin gözünde bir şey mi var yoksa? Köroğlu başına gelenleri bir bir Köse Kenan'a anlattı. Köse Kenan ona hiçbir şey söylemedi. Şöyle yap, böyle yap demedi. İkinci gün oldu. Köroğlu gene atına bindi, yola çıktı. Bugün de karşısına bir sürü kervan, bir sürü çarçı, yolcu geldi. Kimi kör, kimi sağır, kimi kötürümdü. Hepsi Köroğlu'na çıkışıp onunla alay ettiler. Köroğlu gene eli boş Çamlıbel'e döndü. Köse Kenan onu gene gülümsemeyle karşıladı. Köroğlu böyle bir hafta 10 gün yola indi. Sonra eli boş Çamlıbel'e çıktı. Köse Köroğlu eli boş döndükçe hiç söze varmıyor, sadece gülümsüyordu. Köroğlu da için için kendini yiyordu. Karşısına şöyle eli yüzü düzgün bir yiğit kişi çıkmıyordu ki. Kimi kör, kimi sakat, kimi çocuk, kimi deli, çoğu da yalvaran cinsinden. İnsan olan insan bunları soyar mıydı? Yiğit olan yiğide bu yakışır mıydı? Alaşafak yine söküyordu. Köroğlu yola inmiş, gene her zamanki bezirgen başları özürlü, yalvaran kervanlar bekliyordu. Derken efendim, uzaktan bir kervan gözüktü ki, kervan derim sana, ucu bucağı belirsiz bir kervan. Kervanın önünden bir baba yiğit geliyor ki, Bolu Bey'in Reyhan arabı gibi bir şey. Atı da kocaman bir şey. Kıratın 2-3 misli büyüklüğünde. Adam öyle heybetli ki, bakınca adamın sıfatına kimin olsa içine korku düşer. Ama Köroğlu böyle bir adamla karşılaşmaktan sevindi. İnşallah bu dev gibi adam da yalvarmaz. Yalvarsa yakarsa da çaresi yok ki bu kervan kesilecektir. Birader, buranın adamı da bir başka tür, ne biçim insanlar bunlar? Hiç erkek yok aralarında. Hep yalvar yakar ediyorlar. Kervan gediği aşıp da Çamlıbel'e yaklaşınca Köroğlu bir nara salladı ve dağlar yankılandı. Bezirgen başı, bezirgen başı, bırak kervanı da çekil git, yoksa kellen gidecek. Kıratı kervanın üstüne sürdü. Bezirgen başı bir güz kaldırmış Köroğlu'na sallıyor ki, aman Allah, tam Köroğlu'nun iki misli var. Köse Kenan Çamlıbel'in mazgalından bu manzarayı görünce yüreği ağzına geldi. Eyvah, eyvah, keyvah. Köroğlu gitti. Düştü, düştü de çocuk bu dünyanın en azılı adamının ağzına düştü. Düştü, düştü de çocuk bu alıcı kuşun pençesine düştü. Gayrı kurtuluşu yok. Eyvah ki eyvah. Bir bulup da yitirdiğim Çamlıbel'i abad edecek talihsiz oğul. Eyvah ki eyvah. Köse Kenan ne yapsın? Binse atına da gitse aşağı yola. O varıncaya kadar savaş başlar da biter. Yetişmesinin mümkünü yok. Köse Kenan işte böyle eli kolu bağlı Çamlıbel'in kalesinde baykuşlar gibi kaldı. Eyvah ki eyvah, eyvah ki eyvah. Birden Köroğlu ile Bezirgenbaşı kavuştu. Köse Kenan Bezirgenbaşı'nın gürzü salladığını gördü. Gözlerini kapadı. Açtığı zaman hiçbir şeyi göremedi. Her şey kervan, Bezirgenbaşı, Köroğlu, her şey büyük bir toz duman içinde kalmıştı. Köse Kenan artık hiçbir şeyi görememenin acısından kıvranıyordu. Birden toz açıldı, kırat gözüktü. Üstünde de Köroğlu, Bezirgenbaşı da yerde upuzun yatıyor. Bezirgen'e kavuşan Köroğlu, Bezirgen'in gürzünü savuşturmuş. Sonra da kendi altındaki kıratla elindeki gürzle bütün bedeniyle Bezirgen'in üstüne yüklenmiş. Onu bir anda yere sermişti. Şimdi kırat ortalığa düşmüş, önüne geleni kapıyor, arkasına geleni tepiyordu. Kırat öfkeden kudurmuş gibi, ona hiçbir şey dayanmıyor. Önüne gelen atları, insanları değil, ağaçları bile deviriyor. Hay maşallah! Ortalık bir an içinde duruldu. Her şey bitti. Yalnız bezirgen başının iniltisi dağı başı tutuyordu. Köroğlu hepsinin kollarını birbirine bağlattırdı. Bezirgen'i de atının üstüne bağlattırıp Çamlıbel'e döndü. Çamlıbel yolunda karşıladı onu Köse Kenan. İki gözlerinden öptü. Oğul sen harami olmayacaksın. Oğul sen Çamlıbel'in padişahı olacaksın. Ben seni günlerdir seyreyledim. Zayıflara, yaşlılara, korkaklara, yoksullara, kadınlara dokunmadın. Senden çok güçlü adamı görünce Ali Şahin gibi üstüne atıldın. Bu bezirgan tam 20 yıldır bu yoldan, çamlı belden geçerdi de kimse onun üstüne varamazdı. Ben bile onun üstüne varacak yüreği kendim de bulamadım. Gazan mübarek olsun. Ben varayım da şu bezirgan başına bakayım. Yiğit adamdır, perişan olmasın. Bu kervan Doğu'nun en büyük, en dokunulmaz kervanıydı. Yükü altın, gümüş, atlas, ipek kumaş ve lahuri şaldı. Bu kervandaki kumaşlarla 1000 oba bile donanırdı. Telini Gerda Köroğlu'nu bu ilk kavundan dolayı kutladı, iki gözlerinden öp. Bezirgan başının istirahatini temin eden, yarasını cerrahlara sardıran Köse Kenan, bir şey yok bezirganın. Yarın öbür gün iyileşir ve de atına biner gider ve de Çamlı Bel'den bir daha geçmez. Şimdi beni dinle oğul. Yarın düğün bayrağını dikip düğüne başlayacağız. Ben okuntuları hazırladım. Bul Bey'ine de bir okuntu göndereceğim. Çamlı Bel'in sahibi Köroğlu evleniyor diye. Osmanlı padişahını da çağırdım. Çamlı Bel'in padişahı da evleniyor diye. Canları bilir, ister gelir ister gelmezler. Bu yakınlardaki 360 pare obanın 360 beyinde düğüne çağırdım. Hepsi gelecek. Daha ötelere gidip Osmanlı toprağındaki beylerden de yüzlerce bey çağırdım. Dağlarda ne kadar eşkıyalar varsa onları da çağırdım. Çamlıbel'de 40 gün 40 gece bir düğün yapacak ki Köse Emmin, Osmanlı padişahı, İran şahı, Hint kralı böyle düğünü ne yapmış ne de görmüştür. Köse dediğini de yaptı. 40 gün 40 gece bir düğün oldu ki ancak düğünün böylesini Kaf Dağı'nın peri padişahı yapmıştır. 40 gün 40 gece Çamlı Bel'in dağı taşı ateşe yalıma kesti, ışığa kesti, mücevherler dolup taştı. Her gelen bey öylesine bir armağan getiriyordu ki görülmüş değil. Dağların eşkıyaları da şimdiye kadar ele geçirdikleri en güzel mücevherlerini Telinigar'a getirdiler. Telinigar gelen mücevherlerin hepsini takacak olsaydı, mücevherlerin altında kalır da gözükmez olurdu. Tabii ki ne Osmanlı padişahından ne de Bolu Bey'den hiçbir ses daha çıkmadı. Bir cuma gecesi Köroğlu'nu gerdeğe verdiler. İki hasretlik birbirine kavuştular. Efendi sarıldılar ama ne gibi, hasta su bardağına sarılır gibi, aç deve çakır dikenine sarılır gibi, koçlar gibi vuruştu, güvercinler gibi emiştiler. Kutlu döşeğin üstünde murat alıp murat verdiler. Darısı cümle hasretlerin başına. Bundan sonra Köroğlu Çamlıbel'de eğlendi kaldı. Anadan azandan, babadan tezen, Allah'tan korkmaz. Kuldan utanmaz gelip Köroğlu'nun etrafına toplandılar. Köroğlu yol vurdu, bel kesti, engin kervanlardan baç aldı. Delilerini doyurdu, fakire fıkaraya dağıttı. Adı gitti İran'a, Turan'a yayıldı. İstanbul padişahını, İran şahını korkututtu. Her seferi bir hikaye oldu. Aşıkların diline düştü. Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün seren camınız. Bir dahaki hikayeyi daha güzel söyleyelim. Dinleyenlerin damağı çağ olsun. Mert yakaları namert eline geçmesin. Ustamızın adı Hıdır, bu seferlik elimizden gelen budur. 7. ayrımın sonu, sayfa 90.